Ayrım 14.
Aralarında sadece Antun Saddeh'in idealist bir görünümü vardı. İşte ona güvenebilirdi. Bir de Vahide. Konuşma sırası ondaydı. Dürziler adına konuşuyordu. Suriye'deki kardeşlerimizle temastayız. Silahımız var. Ama köylülerin çoğu tereddüt ediyor. Büyük Suriye doğacak olursa bu Sünni Müslüman dünyasında seslerini duyuramayacaklarından, haklarını alamayacaklarından korkuyorlar. Dürzileri Fransızların resmen tanıdığını unutmuyorlar. Sid Nazira da her fırsatta bunu onlara hatırlatıyor. Ama yine de bağımsızlıktan yanalar. Onun için de asıl önemli olan bütün güçlerimizi Fransızlara karşı birleştirmektir. Halk için için kaynıyor. Harekete geçmenin tam sırası. Gerçekten de 1935 baharındaki sert grevlere başvuruldu. Avrupa'dan ithal edilen enflasyon ve ekonomik sıkıntı keselerin boşalmasına, politikacılara varyansın edilmesine yol açmıştı. Ete yapılan zam yüzünden kasapların greve gittikleri zahlede ayaklanmalar olmuş, göstericilerin hükümet binalarının işgali üzerine polis müdahale edip ateş açmıştı. Beyrut'ta taksicilerin grevi söylendiğine göre komünistlerin kışkırtmaları yüzünden haftalarca sürmüştü. Bunu Lübnan barosunun Fransız avukatlara açılmasını protesto eden avukatlar grevi izlemişti. Ama ister Müslüman ister Hristiyan olsun, burjuva takımını en çok tedirgin eden olay tütün tekeli işiydi. 1920'de Fransa tarafından el konulan tekelin bu yıl anlaşma süresi dolmuş ve Lübnanlı iş çevreleri imtiyazın kendilerine devredilmesini istemişlerdi. Bir tütün boykotu da düzenlenmişti. Yüksek komiser ise çekinmeksizin imtiyazı tekrar bir Fransız iş adamları grubuna vermişti. Üstelik 25 yıl için. Yarı aydınlık barda komplocular ellerini ovuşturuyorlardı. Manda'ya karşı hoşnutsuzluk öfkeye dönüşmek üzereydi. İş bir destek vermeye kalıyordu. Tartışmanın bundan sonraki kısmını, kimi çağrılmalı, nerede toplanılmalı, hangi eylemleri hazırlamalı gibi konuları Selma yarım kulakla dinlemişti. Sadece Antun Saddeh ile birlikte dizginlere ele almış bulunan Vahit'e hayranlıkla bakıyordu. İşte şimdi onu niçin bu kadar sevdiğini anlıyordu. Kendisini arabasıyla eve götürürken, "Mücadele çetin olacak, benimle birlikte dövüşmeye hazır mısınız?" diye sorduğunda elini aşk ile, şevk ile tutup sıktı Selma. Selma ayaklarının ucuna basarak eve girdiğinde vakit gece yarısına geliyordu. Annesi salonda onu bekliyordu. Buz gibi bir sesle Emel'in nasıl olduğunu sorduktan sonra cevap beklemeksizin konuşmasını sürdürdü. "Yalan söylemeye kalkışmayınız. Sizi ikinci kez şu dürzi ile görmüşler. Aranızda ne var?" Selma kaçamak cevaplar verecek halde değildi. Aslında ferahlamıştı. Gizlilikten bıkmıştı. "Anneciğim, şu var ki birbirimizi seviyoruz." Sultan sabırsızlıkla kaşlarını çattı. "Sorumun cevabı bu değil. Sizinle evlenmek istiyor mu?" "Tabii." Bir an tereddüt etti. Vahit hiçbir vakit niyetini açıklamış değildi. Ama onunla evlenmek istediği her halinden belliydi. "Öyleyse niçin annesi benimle görüşmeye gelmiyor?" "Çok uzakta. Ayn Zalta'da oturuyor. Bir dağ köyü. Üstelik sağlığı yolculuk etmesine mani." "İyi. Öyleyse yarın bu delikanlıyı çaya getireceksiniz." "Ama anneciğim." "Aması yok. Ya söz dinlersiniz ya da bundan böyle sokağa ancak Zeynel veya bir kalfa eşliğinde çıkarsınız. Bu delikanlıyı kabul etmem bile büyük şey. Buna memnun olun. Bunu da onunla görünüp adınızı çıkarttığınız için yapıyorum. Tek kızım için başka türlü bir evlilik düşlediğime Allah şahittir. Düşünüyorum da bir dürzi, Müslüman bile değil." "Ama anneciğim, dürziler Müslümandır." "Kendilerinden menkul. İslam'ın 5 şartını yerine getirmezler. Hintliler gibi ruh göçüne inanırlar. Haydi daha fazla canımı sıkmadan ortadan kaybolun." Görüşme tam bir felaketti. Vahit Selma ile evlenme isteğinde samimiydi. Ama onu köşeye sıkıştırmalarına dayanamıyordu. Sultanın hayatı, tasarıları, geleceği konusunda sorduğu sorulara kaçamak kaba sayılacak kadar tek heceli sözcüklerle cevap veriyordu. Selma'nın adı ortaya hiç atılmamıştı. Ayaklarına sürtünüp duran acem kedisini okşuyordu Vahit. Sultana gelince Dudaklarını ısırıyor, öfkesini zor bastırıyordu. Daha ilk bakışta ne mal olduğunu anlamıştı. Bir sorumsuz, bir hayalperest. Vahit ise böyle otoriter tipli kadınlardan nefret ederdi. Yoksa bugün Selma'dan kişilik diye nitelendirdiği kimlik, otoriterliğin ilk belirtisi miydi? Sonra bu ev de rahatsız ediyordu Vahit'i. Gerçi lüks beklediği yoktu. Her şeylerini kaybettiklerini biliyordu. Ama en azından bir çeşit kartvizit yerine geçecek birkaç parça değerli eşya, görkemli geçmişlerini yansıtacak eski tablolar, gümüş takımlar bulunmalıydı. Böylesi ortanın altında bir burjuva evi düşünmemişti hiç. Prensesini böyle bir dekor içinde düşlememişti. Evin zavallılığının suçunu içinde oturanlara yükleyerek aldatılmış duygusuna kapıldı. Nezaket kuralları el verir vermez izin isteyip kalktı. Onu kapıya kadar geçiren Selma'ya ertesi günü dağa gideceğini söyledi. Önemli kararlar verilmesi gerekiyordu. Orada olmalıydı. Selma şaşırdı. Neden daha önce söylememişti? Yeni haberim oldu. Bu sabah bir mektup göndermişler. Üzülmeyin canım. Şuf Dağı dünyanın öbür ucu değil. Ne zaman döneceksiniz? Bilmiyorum. Herhalde 3-4 hafta sonra. Döner dönmez sizi ararım. Selma'ya yalan söylüyormuş gibi geldi. Vahit, lütfen bana doğruyu söyleyin. Beni artık sevmiyor musunuz? Bütün sevimliliğiyle biraz alaycı güldü. Sevgilim, çok kuruntulusunuz. Benim için ne kadar değerli olduğunuzu bilmiyor musunuz? Elini tuttu ve her zaman yaptığı gibi avucuna bir öpücük kondurdu. Yakında görüşmek üzere sultancık. Eşikte durarak köşe başına varıp kaybolana kadar onu gözleriyle izledi. Vahit dönüp bakmadı. Aradan geçen bir ay boyunca Selma hiçbir haber alamadı. Vahit'in mektup yazmaktan nefret ettiğini biliyor ama yine de endişe ediyordu. Yoksa hastalanmış ya da yaralanmış mıydı? Dağlarda adam vurmak işten değildi ve Vahit pek çok kişiyi rahatsız ediyordu. Yoksa annesi dizginleri ele alıp kendisini önce aşiretine adaması ve bir dürzi kızıyla evlenmesi gerektiğini mi söylemişti? Bir akşamüstü çoktandır ihmal ettiği Marvan ve Emel ile buluştuğu bir toplantıda son dedikoduları dinliyordu Selma. Birden Vahit'in adını duyarak sıçradı. Hiç tanımadığı bir sarışın yüksek sesle konuşuyordu. Son haberi biliyor musunuz? Evleniyor. Kadın yarattığı etkinin tadını çıkarmak istercesine bir an sustu, sonra ağır ağır devam etti. Hem de kiminle bir bilseniz, bir Amerikalı milyarderle. Büyük hava şirketi AirM'in başkanının kızıyla. Politikaya atılmak için paraya çok ihtiyacı olan dostumuzun bu işi iyi becerdiğini itiraf edin. Vahit mi? Bir Amerikalı mı? Selma kalbinin yerinden fırladığını sandı. Marvan ona bakıyordu. Yalvarırcasına, buyururcasına. Korkma Marvan, herkesin bana baktığını biliyorum. Ama onlara temaşa keyfini tattırmayacağım. Zaten bütün bunlar imkansız. Kadın yanılıyor olmalı. Bu yine Vahit'in şakalarından biri olmalı. Dedikodu yapılsın diye uydurma haber yaratmaya bayılır. Ama onu gördüğünü söylüyor. Demek ki Beyrut'ta ve beni aramadı. Vahit, benim Vahit'im. Selma gözlerini yumdu, başı dönüyordu. Kafasını toparlayamıyordu. Birden kadının anlattıklarının doğruluğuna inandı. Marvan ve Emel dönüş yolunda hiç konuşmadılar. Ne söyleyebilirlerdi ki? Söylenecek hiçbir şey yoktu. Ertesi gün Selma bütün günü telefon başında beklemekle geçirdi. Arayacaktı. Aramaması olanaksızdı ama en azından bir açıklama yapmak için. Telefon sadece bir kere çaldı. Arayan Emel'di. Yıldırımla vurulmuş gibi haberi doğruluyordu. Selma sadece teşekkür ederim diyebildi. Arkadaşına neden teşekkür ettiğini bilmeksizin. Sonra uyur gezer gibi koridoru geçti, odasına kapandı. Gözleri ardına kadar açık yatağına uzanmış, dalgalar üzerinde sallanıyor gibiydi. Hiçbir yeri ağrımıyordu. Sadece kendi kendine bunu neden yaptığını açıklamaya çalışıyordu. Siyasi nedenlerden ötürü bir dürzi kızını almasını anlayabilirdi de bir Amerikalıyı. İşte buna akıl erdiremiyordu. Para peşinde koşan bir aşağılık mıydı yoksa? O halde kendisinden ne ummuştu? Söylediği kelimelerden her birini, her bir sükutunu, birlikte geçirdikleri günleri en ufak ayrıntısına kadar hatırlıyordu. O zaman samimiydi, bunu biliyordu. Ama ondan ayrılır ayrılmaz onu unutması mümkün müydü? Yoksa mücadelesine para gerektiğinden, aşkından feragat mı etmişti? Bunu gelip açıklasaydı ona inanır, kabul ederdi. Ama bu sessizliği, bu korkaklığı, bu hiçbir şey söylemeden kendisini terk etmesini asla. Ona hiç de yabancı gelmeyen eski bir yaranın kanaması gibi bir acı duymaya başlamıştı. Vahid'in yüzü silinmiş, yerini Hayri Bey'in yüzü almıştı. Umursamaz bir tavırla kendisine sesleniyordu. Niçin hep başkalarını suçluyorsun? Seni terk ediyorlarsa kabahat sende olmalı. Herhalde, ama istediği kadar zorlansın, nasıl bir kabahat işlediğini ve daha önce babası gibi Vahid'in onu niçin bırakıp gittiğini anlayamıyordu Selma. Suçu neydi? Hangi yasayı çiğnemişti? Alnını yumrukluyor, bir neden arıyordu. Bir nedeni olmalı ya da bütün dünya çığırından çıkmış olmalı. Yine de karışık bile olsa kendisini rahatlatan izahı kabul etmeyi yeğliyordu. Haksız olan kendisiydi. Sultan oturduğu yerden kızını endişeyle izliyordu. Birkaç günden beri ağzına bir şey koymuyordu Selma. Odasına kapanıyor ya da boş gözlerle koridorda geziniyordu. Gerçekten hastalanmadan önce işe el koymak gerekiyordu. Selma, o delikanlının size yalan söylediğine inanıyor musunuz? Hiç kuşkusuz size aşıktı. Bu yüzden de bu işi bitirme cesaretini takdirle karşılıyorum. Selma annesine sitemle baktı. Anneciğim, canım hiç şaka etmek istemiyor. Sizi sevdi diyorum. Ama sizin yapınızda bir kadınla baş edeceğinden emin değildi. Gizli bir göreve ya da arkadaşlarıyla avlanmaya veya metresine gittiği için 8 gün ortalarda görünmediğinde kendisine sorgu sual etmeyecek ve dönüşünde onu güler yüzle karşılayacak bir kadın gerek ona. Böyle bir eş rolüne bir ay bile katlanamazdınız. Ailemizdeki kadınlar her zaman başlarına buyruk, hırçın kısraklar gibi olmuşlardır. Hatice Sultan bir yandan da kızını süzüyordu. Selma inatla yere bakıyordu. Kısmen yalan söylemek pahasına kızına kendine olan güvenini kazandırmalıydı. Sultan devam etti. O delikanlı korktu. Sizin deyiminize uyarak söyleyeyim, şayet sizi terk ettiyse sizi sevmediği için değil, aksine fazlasıyla sevdiği için terk etti. 1936 ilkbaharında Fransa'da Halk Cephesi seçimleri kazanmış ve Léon Blum başkanlığında bir hükümet kurulmuştu. Olayların ilgiyle izlendiği Beyrut'ta bu yeni sosyalist ekibin bunca beklenen bağımsızlığı verip vermeyeceği merak konusuydu. İlk adım atılmıştı. 20 Ocak'tan beri ülkenin yeni bir başkanı vardı. Emil Edde. 10 yıldan bu yana başkanlığa ilk kez seçimle geliyordu. 1934 yılında devlet başkanını kendisi atayarak parlamentoyu kalem odasına dönüştüren ve anayasayı kendine göre yürürlüğe sokan yüksek komiser Damien de Martel, genel hoşnutsuzluk üzerine seçimlerin yapılmasına izin vermek zorunda kalmıştı. Ama bu Lübnanlılara yetmemişti. Artık kendilerini yönetmeye hazır olduklarını hissediyor ve mandanın getirdiği kısıtlamaları kabul etmiyorlardı. 1936 Şubat'ında Marunilerin patriği Monseigneur Arida bir rahipler kongresi topladı. Kongre, yüksek komisere sunulmak üzere bir manifesto hazırladı. Lübnan'ın tam bağımsızlığı isteniyordu. Geçiş dönemi sırasında basın, toplanma ve siyasi parti kurma özgürlüklerini teminat altına alan yeni bir anayasa yapılacaktı. Mandaya olumlu bakan Başkan Emil Edde bile, Lübnanlı milliyetçilerle Suriye ile birleşmeyi isteyen Arap milliyetçiler arasında bölünmüş olan ülkenin Fransız himayesinden çıkmaya henüz hazır olmadığını düşünüyordu. Kont Martel'in keyfi yönetimine karşı çıkmıştı. Aslında birbirlerinden nefret etmeleri Raiska yüzünden, diye Emel omuz silkti. Belçika konsolosunun karısı olan Raiska de Kerchov, kontun delicesine aşık olduğu güzeller güzeli bir beyaz Rus'tu. Bu aşkın farkında olan Beyrut'un siyaset sosyete çevresi her aşamayı merakla izliyordu. Zira Raiska'nın günü gününe uymazdı. Kapısını çoğu kez konta kapalı tutar, ona azap çektirirdi. Sadece sevimli Robertito diye tanınan kocası ile çok onurlu ve o denli çirkin Kontes Martel olaydan habersiz görünürlerdi. Emil Ed de Raiska'ya pek saygısızca davranmıştı. Onun adaylığını desteklemek için bilhassa Kont nezdinde büyük fedakarlıklara katlandığı söylenirdi. Ed de nankördü. İse seçildiğinin ertesi günü verdiği ve tüm Beyrut'un çağrılı olduğu öğle yemeğine onu davet etmemişti. Bu affedilen şey değildi. Yüksek komiserin sevgilisi kadar kendisini de hakarete uğramış farz ettiği fısıldanıyordu. Selma Raiska'yı tanıyordu. Hatta onun davetlerinin birinde ilk kez Vahit ile yeniden karşılaşmıştı. Çektiği acı yüzünden hiç de eve kapanmamış, aksine bütün balolara giderek kendince bir umursamazlığa bürünmüştü. Kendisini teselli etmeye hazırlanan arkadaşları kala kalmışlardı. Genç kızı hiç bu kadar neşeli görmemişlerdi. Her zamanki gibi geç kalan Selma, o akşam Kerçehovların salonuna girdiğinde şömineye yaslanmış tanıdık silüeti fark etmişti. Kalbi duracak gibi oldu. Vahit ile konuşmakta olan Raiska, ona karşılayarak belki de dalgınlıkla "Sanırım birbirinizi tanıyorsunuz," dedi. O an herkes sustu. Selma muazzam bir çabayla gülümsedi, elini Vahit'e uzattı. Sesinin titrememesine çalışarak "Tebrikler," dedi. "Evlendiğini duydum." Vahit sarardı. Bir şeyler geveledi ama ona bakmaya cesaret edemedi. Birden Selma'nın gözüne kişiliksiz, çapsız bir ödlek olarak göründü. O zaman gülerek yemek odasına gitmek için kolunu uzatmış olan kavalyesine döndü ve ağır bir yükten kurtulmuşçasına tüy gibi hafif hayatın güzel olduğunu düşündü. Emel o gün öğleden sonra önemli bir haber getirmişti. Suriye'nin en güçlü Dürzi ailelerinden El-Atrahlardan bir akrabasıyla nişanlanıyordu. Yıllar önce birbirleriyle iki kere karşılaşmışlardı. Uzun boylu, geniş omuzlu, güleç yüzlü birini hatırlıyordu. Emel'den 18 yaş büyüktü. Ölmeden önce mürüvvet görmek istediği için bu evliliği ayarlayan teyzesi bir aslan kadar cesur, altın kadar saf demişti onun için. Orta Doğu'nun incisi, Arap dünyasının kalbi, Emevi halifelerinin ihtişamının canlı tanığı Şam'da oturacaklardı. Emel gülümseyerek "Eninde sonunda evlenmek gerekiyor," dedi. Sonra kaşlarını çatarak arkadaşına baktı. "Ya siz Selma?" "Ben mi? Bütün kapılar bana açık. Bazen otomobil yarışçısı olabileceğimi ya da cüzdanlılara bakabileceğimi düşünüyorum. Ama işin kötüsü ne hızdan hoşlanıyorum ne de hastalıktan. Kraliçe olmak? Denedim, yürümedi. Yıldız olmak? O da öyle. Aşık olmak? Daha da kötü. Bir başka öneriniz varsa denemeye hazırım." Ümitsizliğini gizlemek için ağzına geleni söylüyordu. Emel'e kendisini bırakıp gideceği için kızıyordu. Aslında bu evlilik ona hep kaçıp durduğu bir başka gerçeği hatırlatmıştı. 25 yaşındaydı ve akranlar arasında tek bekar kendisiydi. Evlenmek istediği yoktu. Yeterince ağzı yanmıştı. Gurur ya da acı çekme korkusu. Üçüncü bir başarısızlığa dayanamazdı. Özgürlüğünü Emel'in dediği gibi er geç bu iş evlilik ile noktalanmalı düşüncesine feda etmeyi de henüz göze alamıyordu. Oysa bu şekilde yaşamaya devam edemezdi. Şu son yıllara baktığında sanki bir noktanın etrafında dönüp durmuştu. Yapacak daha iyi bir işi olmadığından kabullerle, işe yaramaz bin türlü ıvır zıvırla oyalanıp durmuştu. Beyrut'tan ayrılma isteği her gün daha fazla artıyordu. Başkent olmasına başkentti ama yine de beklentileri karşılayamayan bir kasabaydı. Bir parası olsaydı yolculuğa çıkabilir, Paris'e, New York'a, Hollywood'a gidebilirdi. Tabii yalnız değil, Zeynel de alırdı. Ama mali durumları bozuk olmaktan öte dramatikti. Hayat gün geçtikçe pahalılanıyor ve Suren Ağa'nın ihtinalı yatırımlarına rağmen gelirleri aydan aya azalıyordu. Selma bazen çalışmayı düşünüyordu. Bazı burjuva kadınlarının çalıştığı söyleniyordu. Pek tanıdığı yoktu ama duymuştu. Sultana söylese tepkisini bile göze alamıyordu. Sonra zaten ne yapabilirdi ki? Alaycı bir ifadeyle "Beni oda hizmetçisi olarak işe alırlar mı?" diye sordu. "Nakış biliyorum, çiçek düzenlemesinde ustayım." Emel kalkıp Selma'ya sarıldı. "Canım, hayata küsmeyin. Burada en az 10 erkek sizinle evlenmeye can atıyor. Aralarında hiç beğendiğiniz yok mu? Hiç. Selma cevabında bir kibir sezinlenmemesi için devam etti. Aslında Beyrut'ta patlıyorum. Dünyanın öbür ucuna gitmek istiyorum. Örneğin Amerika'ya. Madem ki İstanbul'a dönemiyorum. Pırıl pırıl gözlerle arkadaşına baktı. Değişmek istiyorum Emel. Burada hayat gevşek, fazlasıyla keyifli. Ne denli idealist ve ihtiraslı olduğumu unuttunuz mu? Şimdi sadece bir eğlenceden diğerine koşan bir salon hanımı oldum. Emel Selma'ya bakmamak için ayakkabısını düzeltir gibi yaparak "Sorduğum için gücenmeyin," dedi. Ama acaba Vahit'in yüzünden mi? Selma bir kahkaha attı. "Yok canım, nereden aklınıza geldi? Vahit eski bir giysi gibi sırtımdan düştü. Hatta bazen acaba sevdiğim o muydu, yoksa onun yanında girişeceğim mücadele miydi diye düşünüyorum. Yoksa siz de görüyorsunuz ya, duygusal değilim. Ama bir erkek kendisiyle büyük bir davayı paylaşmamı önerecek olursa, dünyanın öbür ucuna kadar peşinden giderim. Erkeğin değil, davanın." Emel gülümsedi. "Size bayılıyorum. Tanıdığım en romantik insansınız." Selma'nın kızmasına fırsat vermeden yanağından öptü ve kaçtı. Marvan Selma'yı alışverişe götürmek üzere kırmızı arabasıyla gelmişti. Birkaç haftadan beri artık soylu şoförü yoktu. Orhan gitmişti. Arnavutluğa. Mustafa Kemal'in kızgınlığı geçmiş, Türkiye ile ilişkiler düzelmişti. Bunun üzerine kralın eniştesi Şehzade Abid Efendi yeğenini düşünerek Beyrut'ta taksicilik yapmak yerine Majesteleri 1. Zogo'nun yaverliğini yapmasının daha uygun olacağını düşünmüştü. Araba köşeyi döner dönmez Selma şapkasını çıkarmış, başını arabanın deri döşemesine dayamıştı. Saçlarının rüzgarda uçuşmasından pek zevk alıyordu. Marvan ile iyi anlaşıyorlardı. Yerinde hayrı olsa şapkasını çıkardığını sultana yetiştirirdi. İçini çekti. "Hep sizin gibi bir kardeşim olsun istedim. Benimki kız kardeşi için parmağını bile oynatmaz." Marvan itiraz etti. "Haksızsınız. Onu ne denli itip kakıştığınızın farkında değil misiniz?" "Ben mi itip kakıştırıyorum? Bir salyangozdan da yavaş ise kabahat bende mi?" Marvan gülümsedi. Tartışmak niyetinde değildi. Salyangoz türü bir yumuşak canın da iyi yönleri olabileceğini kabul ettirmesi zordu. Kendisinin de Hayri'ye pek sempatisi yoktu ama geçen akşam Emel'in nişanı açıklandığında ne hale girdiğini görünce ona acımıştı. Bab İdris'te alışveriş yaptıktan sonra Marvan, Beyrut'un en güzel dondurmasını yapan Ajami'ye gitmeyi önerdi. Top meydanından geçerken bir gösteriyle karşılaştılar. Lacivert şortları ve gömlekleriyle 50 kadar genç geçit resmi yapıyordu. Selma "gidip bakalım" diye atıldı. Arabalarından inip laf atan, homurdanıp yorumlar yapan kalabalığın içine karıştılar. Oğul Gemayle'nin milisleri. Berlin'deki olimpiyat oyunlarına gittiğinden bu yana yerinde duramıyor. Bunlara ne ad vermiş biliyor musunuz? Falanjlar. Führer'i örnek alıyor. Derneğinin sadece bir spor derneği olduğunu söylüyor ama genç Lübnanlıları Hitler gençliği gibi yetiştirmek istiyor. Saf, sert ve aşırı milliyetçi bir gençlik. O da ne demek? Hepimiz milliyetçiyiz. Yanılıyorsunuz. Bu gençlere göre Suriye ile birleşmek isteyenler, yani halkın yarısı kötü Lübnanlıymış. Onun için de militanlarını hep Maruniler arasından seçiyor. Birkaç da Müslüman katılmış bunlara. Gülünç, babasını eczanede yardım etse daha hayra dokunur. Eczanede mi? Tam karşıda umumhanelerin bulunduğu sokağın girişindeki. Böylesi bir ayrıcalığından ötürü de Baba Gemayel'e Kaput Kralı adını takmışlar. Herkes gülmeye başladı. Selma "ne diyorlar?" diye sordu. "Hiç, haydi gelin." Endişeyle kolundan çekip oradan uzaklaştırdı. Rüstempaşa sokağındaki evde sultan kendilerini sabırsızlıkla bekliyordu. Annesinin konukseverliğini her zaman çok aşırı bulan Selma, bu kez Marvan'ı çaya alakoymamasına şaştı. Marvan, nezaket gereği birkaç kelime söyledikten sonra izin isteyip ayrıldı. Kapı kapanır kapanmaz sultan kızını çağırdı ve onunla ciddi şeyler konuşmak istediğini söyledi. Böylesi bir söze giriş genç kızın her zaman irkilmesine neden olurdu. Ama bugün anneciği çok keyifli görünüyordu. "Güzel kızım, annenizin geleceğinizi hiç dikkate almadığını mı düşündünüz?" "Hayır, hayır, sözümü kesmeyin. Bütün arkadaşlarınız evli. Emel de yakında yuvadan uçuyor. Aslında son yıllar çok talibiniz çıktı ama size hiç sözünü etmedim. Çünkü alelade bir soyluyla yetinecek değildim. Şansınıza, soyunuza, güzelliğinize uygun bir koca istiyordum. Çok aradım. Belki biraz da uzun sürdü. Etkisini tartmak isteyen oyuncu gibi bir an durdu. Selma'nın bir şey söylememesi üzerine devam etti. Sonunda onu buldum. Bir soru, en azından meraklı bakışlar bekliyordu. Ama Selma susuyordu. Kuşku yok, kızı her zaman onu şaşırtacaktı. Bir gün bir ateş parçası, ertesi gün buzdan bir heykel oluşu ile. Biraz bozulmuş olarak sordu. Evet, ne diyorsunuz? Selma içini çekti. Anneciğim, mutlaka evlenmem mi gerekiyor? Bu ne biçim soru? Tabii ki gerekiyor. Ama evde kalmış bir kız kurusu olmak istiyorsanız, o başka. O dürzi gencimi unutamadığınızı söylemeyin sakın. Haydi Selma, biraz ciddi olun. Her cahillik yaşını çoktan geçtiniz. Hayatınızı düzene sokmanız gerekiyor. Bir kadın için bunun yolu evlilikten geçer. Bunu pekala biliyorsunuz. Cebinden uzun mavi bir zarf çıkardı. İşte mektup. Sanırım ilginizi çeker. Hindistan Hilafet Hareketi'nin kurucusu Ali Şevket Molla'dan geliyor. Teyzezadeleriniz Nilüfer Sultan ile Dürrü Şahvar Sultan'ın Haydarabad Nizamı'nın oğulları ile evlenmelerini ayarlayan da odur. Bildiğiniz gibi Haydarabad, Hindistan'ın en büyük eyaleti. Molla son derece ketum bir insandır ve ailemize çok bağlıdır. Onunla bir yıl önce ilişki kurdum. Hatta sizin bir resminizi gönderdim. Hiç haber alamayınca bu işi neredeyse unutuyordum. Bu sabah cevap geldi. Ne yazdığını öğrenmek ister misiniz? Tabii anneciğim. Selma o denli umursamaz bir hal almıştı ki annesi öfkeli bir bakış fırlattı. Ama sultan işi bozabilecek herhangi bir davranıştan kaçınıyordu. Önemli olan Selma'nın dinlemesiydi. Daha sonra genç adamla karşılaşırdı. İçinde bulunduğu ruhsal durumda bu pek de kolay bir iş olmayacaktı. Molla cenapları 30 yaşlarında bir racadan söz ediyor. Yakışıklı, tabii zengin ama aynı zamanda kültürlü ve modern. Ömrünün yarısını İngiltere'de geçirmiş. Önce Eton'da, sonra Cambridge Üniversitesi'nde okumuş. Adı Emir ve Badalpur eyaletine hükmediyor. Nepal sınırına yakın bir yer. Ama vaktinin büyük kısmını Hindistan'ın en önemli kentlerinden biri olan Lucknow'da geçiriyor. Molla cenapları köklü bir aileden geldiğini yazıyor. Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin'den inen bir aile. Ataları 11. yüzyılda Hindistan'ı fethetmiş olan ilk Arap fatihlerinden. Daha ne diyeyim? Resminizi görmüş, sizi beğenmiş. Usulüne uygun bir evlenme talebinde bulundu. Tabii görüşmeniz gerektiğini belirttim. Şu anda seçim kampanyası ile meşgul. Hindistan İngiliz müstemlekesi olalı beri burada ilk kez seçimlere izin veriliyor. Seçimler yıl sonunda yapılacakmış. Biter bitmez Beyrut'a gelecekmiş. Selma kesin bir ifadeyle hiç zahmet etmesin dedi. Lütfen biraz mantıklı olun. Hiç değilse onu görmeyi kabul edin. Kimseye söylemeyiz. Böylelikle hoşunuza gitmezse kolaylıkla reddedebilirsiniz. Ama belki de hoşunuza gider. Bir insanda bu kadar çok niteliğin bir arada olmasına ender rastlanır. Bu Hintli prenslerin çoğu geri kafalıdır. Oysa bu Avrupa'da yetişmiş. Anneciğim beni yanlış anladınız. Zahmet edip gelmesin dedim. Onunla evlenmeye hazırım. Hiçbir şey Selma'yı kararından döndürmedi. Ne bu ani karardan endişelen sultanın uyarıları, ne Zeynel'in yalvarmaları, ne Kalfaların gözyaşları. Kimseyi dinlemiyor, ayrıca neden endişelendiklerini anlamıyordu. Ailedeki bütün kadınlar görücü usulüyle evlenmişti. İstisnaları da pek başarılı olmamıştı, değil mi? Sultan bu küstahça imaya cevap vermemişti. Kızının patlamak üzere olduğunun farkındaydı. Tutumunu değiştirmesi için onu zorlamamak gerekiyordu. Ömründe hiçbir şeyi iki kere tekrar etmemiş olan sultan, onu ikna etmek için günlerce Hazreti Eyüp sabrı göstermişti. Selma, iyi düşünün. Size racadan söz ettimse, ümitsizlikten sizi kurtarmak, ilgi gösterilecek insanların var olduğunu kanıtlamak için ettim. Yoksa gözleri kapalı bu evliliğe evet deyip dünyanın öbür ucuna hiç bilmediğiniz bir ülkeye gidesiniz diye değil. Düşündüm anneciğim. Beyrut'ta kalacak olursam delireceğim. Yaşadığım hayatı değiştirmek istiyorum. Vahit konusunda söylediğiniz gibi aşk ile evliliği birbirine karıştırmamak gerek. Bu raca hakkında bütün söyledikleriniz beni ikna etti. Şimdi niçin kemküm ediyorsunuz? Hatice Sultan şaşkın dönmüş kızını dinliyordu. Onun coşkulu huyunu, aşırı duyarlılığını, sonuçlarının ne olacağına bakmadan uçtan uca geçişlerini iyi bilirdi. Bir kızgınlık anında verilmiş bir karar ile bütün hayatını mahvetmesinden korkuyordu. Ama sözlerinin üzerine basa basa mantık yürütmesine ne diyebilirdi ki? Pekala, madem ki öyle istiyorsunuz, 25 yaşında ne yaptığınızı bilecek çağdasınız. Hiç olmazsa Raja'nın Hindistan'da kalmak zorunda olduğu bu birkaç ay içinde birbirinize yazıp birbirinizi tanıyın. Bu işten kimseye söz etmeyiz. Bir şeyi aklınızdan çıkarmayın Selma. Bir kere evlendikten sonra geriye dönüş yoktur. Kararınızı özgürce verdikten sonra bu karara uymasını bilmek gerekir. Yanılmış bile olsanız. Raja 15 günde bir mektup yolluyordu. Selma'nın yapay, sultanın doğru bulduğu bir düzenlilikle. Sanki bir seyir defteriydi bu mektuplar. Hindistan'ı sarsan siyasi olaylara ağırlık veriliyordu. Genç kıza ülkesinin karşılaştığı muazzam sorunları, devleti yönetirken karşılaştığı zorlukları, duyduğu kıvançları ve kendisi gibi yurt dışında okumuş birkaç arkadaşı ile yobazlığı, ön yargıları yok ederek çağdaş bir toplum yaratma azmini anlatıyordu. Neleri sevip neleri sevmediğini, özel yaşamında neler yaptığını hiç yazmıyordu. Ülkesinin içinde bulunduğu durumun yanında bunlar ikinci planda şeylermiş gibi. İlk önceleri mektupları pek ilgilenmeden okuyan Selma, böylesine tutkuyla anlatılan bu yabancı diyara yavaş yavaş ilgi duymaya başlamıştı. Artık onun yanı başında oynayabileceği rolü düşünüyordu. Duygulu mektuplar yazmayışına memnundu. Evvelden tasarlanıp düzenlenmiş bir evlilikte duyguya yer yoktu. Resmini görünce yıldırım aşkı hissettiğine de pek inanmıyordu. Onu asıl ilgilendiren bir Osmanlı sultanı ile evlenmesi olmalıydı. Hindistan'daki Müslümanlar için imparatorluk hanedanı tahttan indirilmiş bile olsa Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan halifenin ailesiydi. Politikaya atılmak isteyen biri için böyle bir aileyle bağ kurmak bulunmaz bir kozdu. Kendi mevkii ve parasının genç kızı etkileyeceğini biliyor olmalıydı. Selma biraz da öfkeliyle, ailesiyle Besançon-sörlerinin kendisini yetiştirirken tekrarlayıp durdukları ilkeleri hatırladı. Servetini, mevkiini kaybetmek, onurunu kaybetmedikçe önemli değildir. Şu son aylara kadar bu ilkeye inanmak istiyordu. Vahit'ten en azından bir şey öğrenmişti. Acı da olsa gerçek ile karşı karşıya gelmeyi. Kış sakin geçmişti. Selma gitme hazırlığındaydı. Annesinin öğütlerine rağmen dilini tutamayıp arkadaşlarının sırrını açıklamıştı. Bütün kent Raja'nın nişanlısı olduğunu biliyordu. Hindistan mihrajeleri ve efsanevi servetleriyle bir hayal alemiydi. Artık ona acımıyor, ona imreniyorlardı. Vahit'ten bile tebrik mektubu almıştı. Mektup şöyle bitiyordu. Beni affettiğiniz umarım. Zorunlu olarak verdiğim kararın bana ne kadar acı verdiğini tahmin edemezsiniz. Sevdiğim yegane kadın sizsiniz. Sizi kaybetmenin mutsuzluğuna katlanamıyorum. Hiç değişmemişti. Yine bir kez daha kendinden söz ediyordu. Mektubu usulca yaktı. Biraz hüzün, bir hayli küçümsemeyle. Raja'nın mevkiinden dolayı düğün Hindistan'da yapılacaktı. Sultan yine de Beyrut'a gelip nişanlısını götüreceğini sanmıştı. Ama uzun uzun yazdığı mektuplarında siyasi durumu anlatmış, durumun özellikle hassas olması nedeniyle ülkesinden daha birkaç ay ayrılamayacağını belirtmişti. Düğün Nisan ayı içinde öngörülmüştü. Acaba ertelemek gerekir miydi? Selma hayatını birleştireceği erkeği görmeden maceraya atılmamasını isteyen annesinin tüm ısrarlarına karşın direnmişti. Madem ki Raja gelemiyordu, o halde kendisi giderdi. Zeynel ve Bayan Gazavi ile birlikte. Sultan kızının korktuğunu ancak hiçbir şeyin kararını değiştirmeyeceğini görüyor, hissediyordu. Son günler hazırlık telaşı ile geçti. Ayrılık saatinde Selma annesine veda etmeye geldiğinde Sultan gözyaşlarını tutamadı. Yaşlıydı, hastaydı, evladını tekrar görebilecek miydi? Selma'yı bütün gücüyle kollarının arasında sıktı. Sevgili çocuğum, tamamıyla emin misiniz? Selma başını annesinin omzuna yasladı. Çocukluğundan tanıdığı kokuyu içine çekti. Anneciğim, biliyorsunuz ki gerekiyor. Başka çarem yok. Doğruldu, iki kadın uzun süre bakıştılar. Aradaki yıllar kaybolmuş, ta ilk zamanlardaki gibi birbirleriyle kaynaşmışlardı sanki. Canım kızım. Selma gözlerini yumdu, kendini bırakmamalıydı. Yavaşça kendisini saran kolları açtı. Annesinin güzel ellerini tutkuyla öptü. Döneceğim anneciğim, hiç endişe etmeyin, beni bekleyin. Sonra hızla çıktı, kaçarcasına. Üçüncü bölüm Badalpur. Mihraci'nin treni nerede kaldı? Selma, bu kızgın çöplükte, bu renk ve ses hayhuyunda kamçıyla, sopayla kendisine yol açmaya çalışan 10 kadar iri kıyım ve koca bıyıklı muhafızı olmasa kendisini kaçıracakları izlenimini aldığı bu ipe sapa gelmez kalabalıkta saatlerce yürüyormuş gibiydi. Mart ayında olunmasına karşın hava sıcaktı ve Bombay Garı, anlı şanlı Britanya İmparatorluğu'nun büyük tren istasyonu değil de sanki çılgın bir panayırdı. Yüksek gotik kemerlerin altında Victoria stili çiçek oymalı sütunlar arasında gürültücü bir kalabalık, leblebi satıcılarının çığırtkanlıklarını umursamadan ter ve sidik kokularına karışmış yasemin çiçeklerini iç bulandırıcı kokusuna aldırmadan koşuşuyordu. Selma boğulur gibiydi ama başka bir yerde olmayı da istemezdi. Demek ki yeni vatanı buydu. Vapurdan indiğinde dinlenmesi için gittikleri Taç Mahal Oteli'nin beyaz mermerden ve havuzlu salonları çok uzaklarda kalmıştı. Artık gerçekten Hindistan toprağına ayak basıyordu. Selma güneş ışınları altında korkunç bir renk uyumsuzluğu gösteren görüntüleri zihnine kaydetmek istercesine gözlerini açmıştı. Hammalların bavul yığınları ardında kaybolan kıpkırmızı türbanları, Hintli çilekeşlerin safran sarısı kılıkları, yeni gelinlerin sarı sırma, al kırmızı sarileri, birinci sınıf yolcularının kar beyazı uzun gömleklerinden oluşan beyaz lekeler etrafında dönüp duran kurşuni renkte dilenciler. Fazla güzellikten, fazla çirkinlikten patlayacak gibiydi. Artık ne bu şahane sefaleti, ne de bu aynı zamanda saf ve acımasız kalabalığı seçebiliyordu. Az önce bir ihtiyarın yere düştüğünü ve hiçbir şey olmamışçasına yoluna devam eden kalabalığı görmemiş miydi? Bu koyu kafaların, onu süzen derin bakışların ardında ne var? Karışık duygular içinde kendisini Beyrut'tan gelişinde karşılayan Raja'nın güvenilir adamı Raşit Han'a döndü. Sessiz sorusunu yüzünde güven verici bir tebessümle karşıladı Raşit Han. Telaşlanmayın efendim. Hindistan her yeni geleni şaşırtır. Alışacaksınız. Sonra kendi kendine söylenircesine devam etti. Anlaşılmasa ne denli anlaşılabilirse. En dipte çivit renkli üniformalarında Badalpur eyaletinin arması bulunan silahlı adamların asılmaya çalışan insanların saldırışlarından koruduğu özel bir vagon kendilerini bekliyordu. Selma şaşkınlığını güç bastırdı. Haydarabad Nizamı'nın gelinleri Nilüfer ve Dürrüşahvar Sultanlar gibi kendisine de özel bir tren tahsis edilmesini bekliyordu. Raşit Han'ın Bombay'ı Lucknow'dan ayrılan 3000 kilometreyi geçmek için 3 gün 2 gece yolculuk yapacaklarını söylemesi bundan olsa gerekti. Pek iddialı biçimde Express adını verdikleri bu kaplumbağa belli ki her köyde duracaktı. İçin için hafifsendiği duygusuna kapıldı. Raja karşılamaya gelmeyince de aynı duyguya kapılmıştı. İçindeki fırtınayı sezinlemekten çok uzak olan yol arkadaşı saf saf gülümsüyordu. Hiç kuşkusuz Raja'nın adamı için her şey normaldi. Yoksa yanlış mı anlamıştı? Bir kraliçe gibi karşılanacağını sanıyordu. Nişanlısı Lübnan kadar geniş bir devletin başkanı değil miydi? Molla Şevket Ali'nin Beyrut'a gönderdiği özel temsilcisi, Hintli prenslerin efsanevi zenginliklerini, boy boy saraylarını, değerli taşlarla dolup taşan hazinelerini uzun uzun anlatmıştı. Bu anlatılanlar çocukluk günlerini anımsatmış ve kararını pekiştirmişti. Oysa şimdi her şey istasyonun tozu toprağı arasında onu ihtişama kavuşturacak bu sözde saray kupasının yerine geçen tık nefes vagonun eşiğinde buhar olup uçuyordu. Vagonun içinde telaşlı bir hareket vardı. Türbanlı uşaklar Yeni ranilerini karşılamanın heyecanı içinde basamakta bekliyor. Onların arkasında kalın çarşaflarının içinde sesleri boğulan kadınlar kıpırdanıp duruyorlardı. Bunlar nedimeleriniz Aselmat Maab. Raca size refakat etmelerini istedi. Ama dışarıya çıkmaları yasak. Lütfen biner misiniz? Birazdan hareket edeceğiz. Tren kalktığında Selma rahat bir nefes aldı. Kompartımanı rahattı. Baon lambrileri, parlayan bakırlar ve kristal lambalar aydınlatmaktaydı. Gerçi kadife döşemelikler ve ağır perdeler İngiltere'nin sisli havasına göre yapılmıştı ama her şey modası geçtiğine inandığı malları sömürgelerine yığan Londra'dan geliyordu. Genç kızın karşısında yarım düzine kadar kadın oturuyordu. Ona bakıp aralarında konuşuyorlardı. Dilleri kabaydı. Onları kargalara benzeten kara burkahlarını çıkarmışlardı. Elbiseleri rengarenkti. Boğazları, kulakları, kolları pırıl pırıl altın içindeydi. Şaşkınlıkla biraz da ayıplayarak hanımlarının boş parmaklarına, çıplak kollarına bakıyorlardı. Selma'nın boynunda sadece bir sıra inci vardı. Rahatsız olmuştu. Yine de gülümsedi. Bu saygısızlara kendi memleketinde böyle üst üste takıp takıştırmanın nasıl anlatmalıydı? Ama buna fırsat bulamadı. Bir hamlede kimi bileziğini, kimi küpesini, kimi yüzüğünü çıkarıp bir tanrıçayı donatır gibi Selma'yı donatmışlardı. Sevinçle el çırpıyorlardı. Rapsurat, boğat, rapsurat. Güzel, çok güzel. Selma'nın anladığı tek Urduca sözcük buydu. Çünkü geldiğinden beri her geçtiği yerde bunu duymuştu. Yine de bu iltifat kendisiyle bir bebekle oynar gibi oynamalarından duyduğu öfkeyi yatıştıramamıştı. Ama o kadar saf ve iyi niyetliydiler ki sonunda o da onlarla gülmeye başladı. Annesi Sultan Efendi bir görseydi, kalfaları da Osmanlı sarayındaki sizin çocukluğunuzdan beri tanıyor olsalar bile asla senli benli olmayan nedimelerin ağır başlılıkları ile ne büyük çelişkiydi bunların sırnaşıklığı. Selma'nın son Paris modeli, son derece şık beyaz tayyörü de onları memnun etmiyordu. Beyaz uğursuzluktu, dulların rengi. Aralarında en genç olanı kalkmış bir köşede duran sandığı açarak kenarları gümüş simli tirşe rengi bir giysi çıkarmıştı. Gelin adayına ancak böylesi yakışırdı. Herkes onaylamıştı. Selma'nın karşı koymalarını aldırmaksızın onu soymaya kalkışırlarken kapı vuruldu. Rengarenk çiçek demeti bir çırpıda burkahlarına bürünüp yeniden kargaya dönüştü. Kompartımanın eşiğinde duran Raşit Han'ın gözleri hayranlıkla parladı. Ama çabuk kendine geldi. Bir isteğiniz var mı Asalet Maab? Bayan Gazavi ve Zeynel Ağa yandaki kompartımanlarda dinleniyorlar. Kendilerini isteyip istemediğinizi soruyorlar. Teşekkürler Han sahip. Raca'nın katibinin soylu bir aileden geldiği belli oluyordu. Çocukluğundan beri saray adetlerini bilen Selma, ona alelade bir hizmetkar gibi davranılmayacağını anlamıştı. Mümkünse biraz dinlenmek istiyorum. Nedimelerin şamataları onu yormuştu. Yalnız kalmaya can atıyordu. Ama onları kırmadan bunu nasıl söyleyecekti? Raşit Han gülümsedi. Uyumak istediğinizi söylerim. Kadınların karşı koymalarına rağmen Raşit Han hepsini nezaketle dışarıya çıkardı. Selma gerindi. Ağır küpeleri ve boynunu acıtan gerdanlığı çıkartıp kızıl buklelerini karıştırdı. Nemli alnını vantilatöre tuttu. Pencereden güneşten kavrulmuş tarlalarda tarih öncesinden kalma kara sabanları çekmeye uğraşan öküzlerinin başlarındaki köylüleri görebiliyordu. Kulübelerinin önlerine çömelmiş kara kuru kadınlar hamur yoğuruyor, bunları kurutmak için evlerinin duvarına yapıştırıyor, sonra da başlarının üzerinde taşıdıkları büyük sepetlere koyuyorlardı. Parlak renkli sarileri içinde başları dik, edalı edalı yürüyorlardı. Selma, kim bilir kaç kraliçe böyle yürümek için can atar diye düşündü. Daha uzakta beyaz boynuzları kınalı ineklerin yanı sıra koca koca sığırlar çamura bulanmış yürüyorlardı. Sanki dolma bahçenin kara ağaları haremdeki ak çiçeklerin etrafında nöbetteydi. İstanbul, güzelim, seni bir daha görebilecek miyim? Beyrut'ta sana yakındım. Sana dönmeyi düşlüyordum. Bugün senden uzaklaşıyorum. Yabancı bir dünyaya yaşamaya gidiyorum. Seni görmek ümidini yitirerek. Camın ardında buğday ve çeltik tarlaları birbirini izliyordu. Şimdi başka görüntüler, başka köyler geçiyordu gözlerinin önünden. Kızıl kafalı küçük bir kızın bir başka trenin köşesine büzülüp seyrettiği görüntüler, 13 yıl önce Türkiye'yi boydan boya geçerken gördükleri. Selma aniden doğruldu. Teyzeleri yaşlı sultanlar gibi ömür boyu hayıflanacak değildi. Gençti, alımlıydı. Vakitlerini içmek ya da olmayacak bir ihtilal için çene yormakla geçiren bütün kuzenlerinin topuna taş çıkartacak gücü vardı.